gerçekten. Dolayısıyla adımız ve onurumuz için. Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında yine birlikteyiz siz kıymetli dinleyicilerimizle. Siz de bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, geçtiğimiz hafta ölüm yıl dönümünde andığımız edebiyat dünyamızın önemli isimlerinden şair ve yazar Cahit Zarifoğlu'nun yaşamı, eserleri, edebiyata olan tutkusu ve Türk edebiyatındaki yerini yazar Tarık Sezai Karatepe ile konuşacağız. Hemen sonrasında Göç Yolları köşemizde sizlerle birlikte olacağız. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Can Ünver bizlerle birlikte olacak. Son günlerde Almanya'da cami saldırıları artış gösteriyor. Gelişmelerin hassasiyeti, ne yönde seyrettiği ve alınması gereken tedbirleri değerli hocamızla konuşacağız. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında ilk konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Anlamsızım, mahşere kadar benim aşkım her alemde senindir canım. Nereye istersen sür, köle diye sensiz ölürüm cennette. Seni seven kalbim sana iyi oluyor anla sana. Çok korkuyorum, İnan kendimi bilmiyorum. Önce Allah sonra sen, benim için o bilir nasıl sevdim. Seni seven kalbim sana deli oluyor anla sana. Kalbim sana deli oluyor anla sana. Sana dayanamıyorum, İnan ki sensiz mutlu olamıyorum. Seni seven kalbim sana deli oluyor anla sana.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Yazar Tarık Sezai Karatepe bizlerle birlikte. Sayın Karatepe, hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim. Dinleyicilerimize şükranlarımı sunuyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Bugün değerli yazarımızla bizi buluşturan o özel isim Cahit Zarifoğlu. Geçtiğimiz hafta saygıyla rahmetle andık büyük şairi. Bugün de biraz hayatına değinelim. Şiirlerini dinleyicilerimizle paylaşalım istiyoruz. Neler söylersiniz?
Evet, Cahit Zarifoğlu diyebiliyoruz. Ama o aslında Abdurrahman Cahit Zarifoğlu'dur. Cahit Zarifoğlu 1940 yılında Ankara'da doğdu. Babası hakimdi. Cahit Zarifoğlu babasıyla, ailesiyle birlikte birkaç yıl geçirdikten sonra babasının işi dolayısıyla farklı illere gitti. Bu arada biraz aile kökeninden bahsedelim. Zarifoğlu ailesi Kafkas kökenli bir aile. 300 sene önce Kafkasya'dan göçmüş. Önce Hakkari'ye göçmüş, daha sonra Maraş'a yerleşmiş bir aile. Cahit Zarifoğlu der ki, bu yüzden ben Kafkasya'yı ve Kafkasyalıları çok severim. Hı hı. Kafkasya'nın o hür havası, o kartal bakışlı havası, o hiçbir emperyalist güce boyun eğmeyen Şeyh Şam'in havası Cahit Zarifoğlu'nun hayatında ve bütününde yansımakta. Fakat talihsiz bir şey oluyor. Cahit Zarifoğlu'nun babası eşini boşuyor. Bu Cahit Zarifoğlu'nun ruh dünyasında büyük bir yara açıyor. Ve ortaokullu yıllarda büyük bir sarsıntı geçiriyor. Babasını çok seviyor. Çok sevdiği babasının annesini boşaması Cahit Zarifoğlu'nda hiç affedilmeyecek bir durum meydana getiriyor. Ve sarsıntılı bir ortaokul lise dönemi geçiriyor. Sınıf tekrarı yapıyor. Hatta İlginçtir. Böyle şiiri kuvvetli, edebiyatı kuvvetli Cahit Zarifoğlu edebiyattan ikmale kalıyor. Zayıf alıyor. Bu denli hayata biraz soğuk yaklaşan, bunalımlarla dolu bir gençlik döneminden sonra Cahit Zarifoğlu İstanbul'a gidiyor. Orada edebiyat çevreleriyle tanışıyor. Hikaye, şiir dünyası içerisine giriyor. Yabancı dil bölümünü kazanıyor. Fransızca, Almanca öğreniyor. Bu vesileyle sık sık Avrupa'ya gidiyor. Hatta Cahit Zarifoğlu için denir ki bütün bir Avrupa'yı otostopla dolaşan adam. Çok ilginç bir karakter. Bütün bir Avrupa'yı otostopla dolaşan adam. Oradan fotoğraflar gönderiyor. Fakat bu arada Cahit Zarifoğlu'nun babasından mektuplar geliyor. Cahit'ciğim beni affet. Annen nasıl? Kardeşlerin nasıl? Cahit Zarifoğlu bunların hiçbirisine cevap vermiyor. Hatta bir yakın dostu diyor ki Cahit diyor. Baban böyle yaptı ama. Babana fazla yüklenme diyor. Babana biraz merhamet payı bırak. Yine de içinde bir ukde, bir yara kalıyor Cahit Zarifoğlu'nun. Bu yaşantı içerisinde birkaç derginin editörlüğünü yapıyor. Yabancı diller mütercimliği yapıyor. Ve asıl istediği meslek pilotluk. Bir gün Cahit Zarifoğlu Maraş'tan otobüse biniyor. Eskişehir'e geliyor. Pilot olmak istiyor. Fakat gözlerinde problem çıkıyor. Cahit Zarifoğlu o çok sevdiği meslekten ebediyen uzak kalmak durumunda oluyor. Bu da Cahit Zarifoğlu'nun hayatındaki yaralardan bir tanesi. Zaten yaşadığı bu sarsıntılar onu duygusal bir insan haline getiriyor. Bir kere kardeşlerin ortancası olduğu için de ailede denge unsuru koruyor. Annesini çok seviyor. Hatta annesine o kadar bağlı ki söküğünü, yırtığını kendi diken bir insan. Diyorlar neden böyle yapıyorsun? Diyor kıyamadı ki yazık işte. Anneme diyor ya. Bazı işleri kendim yapayım diyor. Bu kadar da naif bir ruha sahip Cahit Zarifoğlu.
Gerçekten aslında yaşamına şöyle bir baktığımızda hani süre olarak da çok uzun bir yaşam ne yazık ki sürmemiş.
47 yıl ama tabii ki bunun sebebi sigara. Evet. Bunu kabul etmemiz lazım. 47 yaşında bu dünyadan göçtü. Ben de ne yalan söyleyeyim. Cahit Zarifoğlu'na kızdım. Çünkü böyle verimli bir çağda sigaraya müptela olup hem de sobalı bir evde otururken kızı diyor ki babamız diyor sürekli oturma odasında sobalı odada daktilo başındaydı diyor ve hep sigara içerdi. Böyle bir ortamda Cahit Zarifoğlu'nun pankreas kanserinden vefat etmesi de çok dramatik bir şey. Çünkü topluma en faydalı olması gereken
çağlarda evet.
Bu dünyadan göçmüş oluyor. Allah mekanını cennet etsin.
Amin. Bu arada şöyle bir hikaye var, duydum. Doğru mudur size evet. Sorayım. İlk kitabını çıkarmış evet. Fakat ilk kitabını bir eve bırakmış. Doğruysa lütfen detayını sizden öğrenelim.
İlk kitabını çıkarıyor işaret çocuklarına. Bir arkadaşının babası matbaacı, oraya teslim ediyor. Kitap oradan çıkıyor. Fakat matbaadan 20-30 tane kitap alıyor. Arkadaşları parayla o kitapları satın alıyorlar. Fakat diğer kitapları 900'den fazla kitabı, yani baskı olarak, orada kalıyor. Matbaacı sık sık haber gönderiyor. Diyor ki, Cahide söyleyin kitaplarını alsın. Cahide söyleyin kitaplarını alsın. Zaten Cahide'nin evi sobalı bir ev. Daracık bir ev. Cahit alamam diyor. Bir gün arkadaşı diyor ki, Cahit diyor kusura bakma babam senin kitaplarını matbaada tutuşturma amaçlı hepsini yaktı. Cahit üzülüyor, eyvah diyor ya. Bütün bilgi birikimim, bütün her şeyim o kitaplarda. Şimdiki gibi PDF dosyası yok. E-mail'e atayım da orada hapsolsun da evet. Lazım olur oradan çıkarayım. Ben de çok sık yaptığım bir şeydir. Bir yazıyı kaybetmemek için önce e-mail'e atıyorum. Ondan sonra o e-mail'in malı oluyor. Ondan sonra lazım olunca etkinleştir tuşuna basarak oradan çıkarıyorum. Bu çok etkili bir şey. Böylece yazının kaybolmasını engelliyorum. Tabii o zaman böyle bir imkan yok. Cahit Zarifoğlu'nun kitapları maalesef soba külleri arasında gidiyor. Bu da Cahit Zarifoğlu'na ayrıca bir üzüntü kaynağı alıyor. Bir de Cahit Zarifoğlu çok yönlü bir insan. Cahit Zarifoğlu bakın şiirler yazıyor. İşaret Çürükleri, Yedi Güzel Adam, Menziller, Korku ve Yakarış, Çürük Hikayeleri, Serçe Kuş, Katır Aslan, Ağaç Kakanlar, Yürek Dede ile Padişah. Buna çok güzel eserler. Çok farklı işlerde çalışıyor. Zaten okullar çok farklı. Ankara'da doğuyor. Siverek'te, Kızılcahamam'da, Maraş'ta ortaokulun lisesini tamamlıyor. İstanbul Üniversitesi Alman diline geçiyor. Oradan Bab-ı Ali, Sabah Gazetesi, Hakimiyet Gazetesi, Turing Otomobil Kurumu, Askerlik, Makine Kimya, TRT.
Ya evet kurumumuzda tabii, da çalıştınız. Tabii tabii. Zaten kurumda, vefat ettiğinde hala İstanbul Radyosu'nda
kurumun personeliydi tabii ki. Görevli. Türkiye Yazarlar Birliği Çocuk Edebiyatı ödülünü alıyor. Ve romanı var, Savaş Ritimleri, Anne, günlükleri var, Yaşamak. Yaşamak günlüklerinde çok ilginç şeyler var efendim. Mesela orada Ankara'da bir ev tutuyorlar. Cahit Zarifoğlu arkadaşlarıyla bir mahalleye giriyor. O mahalleye girerken arkadaşları garip bir şekilde Cahit Zarifoğlu'nu yalnız bırakıyorlar. Cahit Zarifoğlu kendini o mahallenin içerisinde tek başına buluyor. Tabii 80 öncesi çok karışık terör dönemi. O mahalledeki çocuklar bunu karşı fikrin insanı gibi düşünüyorlar. O kadar kamplaşmış ki. Cahit Zarifoğlu'nu aralarını alıyorlar, dövüyorlar. Cahit Zarifoğlu o mahalleden ayrılırken içi burkulmuş bir şekilde ben bunu hak etmedim diyor ya. Ben buraya düşmanlık için gelmemiştim. Ben bu mahallenin insanı olarak gelmiştim. O da hayatında derin yara açan bir özellik olarak dikkat çekiyor efendim.
Evet. Şiirlerine değinebilir miyiz?
Kişiliği
üzerinde çünkü belirleyici rol olan rolü olan isimler var. Örneğin Necip Fazıl, Sezai Karakoç.
Yedi Güzel Adam. Evet. TRT'de de yayınlanan ve yayınlanmaya devam eden Yedi Güzel Adam'ın en şiir kuvvetlerinden bir tanesi Cahit Zarifoğlu. İşaret Çocukları onun ilk şiirleri. Yasin okunan tütsüzcen çarşılardan geçerdi babam. Başında yağmur halkaları. Anam yeşil hırkalar görürdü düşünde, daha ilk güzelliğinde. Alnını iki dağın arasına germiş, bir devin göğsüne benzer, göğsünden dualar geçermiş. Çarşılar ellerinde ekmek iğneleri, cami avullarına açılan, havuz sularına kapılan çocukla görmeden güneşin bütün renklerini. Götürmezlerdi dükkandaki babalarına ocaktan akan kaynar yemekleri, nenelerinin koyduğu avuç taslarına. Şimdi efendim öyle bir portre çiziyor ki bütün bir evreni adeta sahipleniyor. Böyle dokunaklı bir insan ve yedi güzel adam. Bu insanlar dev midir? Yatak görmemiş
gövde midir? Bir yara açar boyunlarında, kol kola durup bağırdıklarında. Yar kurbanın olam, dağlar önüme durmuş ki dağlanam. Çekip pırıl pırıl mavzerler çıkardılar oyluk etlerinden. Durdular ite çakala karşı yarın kapısında. Yedi adam biri bir gün bir kan gördü. Gereğini belledi yari alsa koynuna. Ayırmaz kanı yanından. Beyaz haberlerim var kardeşlerim. Bir güzel ince gelin kabartır göğsünü toz duman içinde. Gelinliği durur çıkarttığı, bıraktığı yerde. İçerlerden bir taşlı tarladan kaynayan nehrin gözünde. Unutmuş gelin alınlığını. Muhteşem bir şey. Tabii ki onun dünyaya olan duyarlılığı da muhteşem. 1982 yılında şimdiki Beşar Esad'ın babası Hafız Esad Suriye'nin Hama şehrinde katliam yapıyor ve 70 bin insan can veriyor ve Hama 1982 diye bir şiir yazıyor. O gün ezan sesi gelmedi camilerimizden, minarelerimizden. Korktum bütün insanlar, bütün insanlık adına. Bir beyit ama çok anlamlar var. Evet. Rusya Afganistan'ı işgal edince Cahit Zarifoğlu'na bir şair olarak sesiyle sözüyle zulme karşı durmak görevi düşüyor. Ve o muhteşem şiirini yazıyor Afganistan çağaltısı. Bütün azalarını harbe çağır. Muhteşem bir şey ya. Bütün azalarını harbe çağır. Sofran açılsın, elin şehit ballarından alsın. Saraylar, damlar yeniden kurulsun. Ağaçlar içinden akan nehre. Dal, çık, günde bin kere ve gecelerde omuz başlarını denetleyen defterlerden yalnız sağdaki kalsın. Burada bir telmin yapıyor. Yalnız sağdaki kalsın. Yani sağda sevaplarımızı yazan... Evet. Meleklerden bahsediyor. Kalem yazsın, yazsın, küheylan bir aşık ol. Öyle yalvar ki ellerin zulmet balyalasın. Kaslar şehit dalgaları ve haykıran kan. Başlasın vuslat günlü toprağa, başlasın hatırlatmaya denize kumsalını. Şimdi üzgünüz arkadaş, yorumuza çıkmayın, üzgünüz. Hava çok hoş. Denizin tuttuğu yerler derin. Konuş şimdi. Zaman hiç geriledi mi? Hava çok hoş. Kuşların tuttuğu yerler berrak. Konuş şimdi. Daveti duydun mu? Bir gece uyandın ki ellerin başaklarda. Konuş. Şimdi açık ağzına. O gül yaprağı konan şehidi gördün mü? Cahit Zarifoğlu'nu Necip Fazıl Kısakir evlendiriyor biliyor musunuz?
Evet, okumuştum hayat hikayesini.
Tabii. Necip Fazıl Kısakir'in şeyhi Abdülhakim Arvasi'nin torunlarından Berat Hanım'la evleniyor. Ve muhteşem bir evlilik yaşarken genç yaşta Cahit Zarifoğlu vefat ediyor. Ama Berat Hanım kocasına olan sadakatinden bir daha evlenmiyor. Böyle de.
Ona da yazdığı şiir var. Ona da yazdığı şiir
ama o şiir pek tutulan bir şiir değil. Okuyalım ama genelde edebiyat çevreleri bu şiiri biraz zorlama şiir olarak düşünüyorlar. Bir gün eşi diyor ki, Cahit diyor ya, herkese, her şeye, böceğe, suya, yaprağa şiir yazıyorsun.
Bir bana mı yazmadın?
Bana yazmıyorsun ya. Berat Hanım yazıyorum diyor. Ve şiirini yazıyor. Ey Berat Hanım, otur şöyle, nefes al, dinlen. Ve anlat, ne var ne yok, halin nasıl? Eğer dersen, vaktim yok, dilim yorgun, çamaşır dağ gibi, bulaşık bir ziyafet sonrası kadar çok. Ve çocuklar aç, uykulu ve huysuz. O vakit koştur, didin, işin bitince otur. Sonra anlat, halin nice, keyfin nasıl? Ey Berat Hanım dersen ki, bu ne zalim adam, halimi bilmez, halden anlamaz, küçük bir şeyi mesele yapar. ne büyük yalan. Doğrusu var hakkın. Ne etsem, ne yapsam. Kollarını bilezik, boynunu kordon, ayağını halhal donatsam. Yine hakkın kalır. Bizi hoş görünüz. Sabırlı olunuz. Çocukları dövmeyiniz. Zinhar beddua etmeyiniz. Suizan değil, hüsnü zannediniz. Ve acaba ikaz ettik, hata mı ettik? Şimdi düz cümle haline düşünürseniz bu bir şiir değil. Ama düz bir cümleyi de şiir gibi okumak mümkün tabii ki. Evet. Genelde edebiyat çevrelerinin eleştirdiği, bunu şiir kitabına niye aldı dediği, ama aslında Cahit Zarifoğlu bunu şiir kitabına almadı.
Ve şiir dışında başka eserler de kaleme aldı değil mi?
Tabii hikayeleri, hikayeleri var.
Hatta çocuklara masalları var. Masalları çocukları var. Çok
Serçe
sevdiğini
kuş,
biliyoruz.
Katır aslan, ağaç kakanla, yürek dedeyle padişah, gülücük, ağaç okul, küçük şehzade, motorlu kuş, kuşların dili. Romanı var, savaş ritimleri. Fakat biliyor musunuz? Her edebiyatçının, her sanatçının öne çıkan bir yönü vardır. Mesela Necip Fazıl 100 eser yazmıştır. Ama Çile bir tanedir. Şimdi düşünün. 82 yıllık ömründe Necip Fazıl Kısakürek şiir yazmak için değil, yazmamak için uğraşmıştır. Ve 80 yıllık ömründe Çile'den başka kitabı yoktur. Şiir kitabı. Tarih kitapları vardır. İlmihali bile vardır. Ama hiç kimse Necip Fazıl'ın İlmihali'ni bir okuyalım demez. Necip Fazıl tarih kitabında şunu dedi demez. Sadece son devrin din mazlumlarında biraz resmi tarihin dışına çıktığı için o itibar görmüştür. İşte Şeyh Said olayını, diğer olayları, İskilip'te Atıf Hoca'yı Türkiye okuyucusu ilk defa Necip Fazıl'dan duyduğu için farklı bir sestir. Hı hı. Ama bunun dışında raporları falan vardır. Pek dikkate değer değildir. Çünkü kızgınlıkla yazdığı eserlerdir. Cahit Zarifoğlu da tiyatro yazmış Sütçü İmam. Oynanacak gibi değil. Eleştirisi var okuyucularla. Zaten düşüncelerini içeriyor. Cahit Zarifoğlu'nu Cahit Zarifoğlu yapan şiirleridir. Tabii ki.
Tekniği olarak neler anlatırsınız şiir tekniği açısından?
Şiir tekniği açısından yeni bir tarzdır. Bir de bizim klasik muhafazakar Orta Anadolu'lu, Doğu Anadolu'lu dinleyici için yeni bir sestir. Çünkü bizim Orta Anadolu, Doğu Anadolu dinleyicisi daha çok dörtlüklere alışıktır. Emrah'a alışıktır. Veysel'e alışıktır. Yunus'a alışıktır. Ama Cahit Zarifoğlu yeni bir tarz geliştirmiştir. Hatta üstadı Necip Fazıl Kısakürek hece ölçüsüyle yazmış. Cahit Zarifoğlu ise serbest bir teknik kullanmıştır. Onun şiirleri alt alta dizilmiş ve her dizesi farklı hecelerden oluşmuş. Ama bütünleyince bir şiir meydana getiriyor. Ve çok farklı şiirleri var. Aşka dair. Öyle sofralar gördüm ki. Öyle sofralar gördüm ki. İnsan kasları vardı tabaklarda. Bakın çok farklı bir şey. İnsan kasları vardı tabaklarda. Şimdi kas nereden çıktı? Ama çağrışım yapıyor. O eğik gövdeler önünde yalnızlık, her şey birbirine uzağa çarpıyordu. Bir kadın, bir erkek. Gizlice soluyordu. Bir erkek av arkadaşından av durgunluğu gibi gösterip saklayarak diye devam eden şiiri var. Bu yeni bir tarz aslında. O da zaten farklı görünmek, farklı bir tarz oluşturmak için. Bizim Anadolu'da buna nevi şahsına münhasır derler. Yeni bir şiir tarzı geliştirmiş. Kartal ölüsü. Tabutunuz pırıl pırıl çivileri ve talaş kokuyor. Ne demek? Demek taze ölülerdensiniz hemşerim. Kan akıtılmadan kesildi damarlarınızın sıcaklığı. Söyleyin, kim yokladı bir ateş salmayla içinizi? Bir başka şiirinde ağaçlar ellerimin önündeki dallarda sarıldı yaprağa. Göremiyorum karşı yamacı. Erken mi yollayayım, ben mi geciktim yoksa ben mi geciktim?
Sayın Karatepe, şimdi yabancı dil üzerine de eğitim aldığını ifade ettiniz. Tabii. Acaba o yabancı ya da Alman şiirinden, örneğin Fransız şiirlerinden de etkilenmiş mi?
Mutlaka etkilendi tabii ki. Zaten dilinden belli oluyor. Çok güçlü bir tercüman. Türkiye'de en iyi Fransızca ve Almanca konuşan insanlardan biriydi. Ve ilginç bir şey, 1975 milattan önce şiiri var. Biliyorsunuz 1975 milattan sonra. Ama şiirin adı milattan önce 1975. Sarıkamış tren istasyonunda bir deli. Hey derken hamallar ve gülüşüp itişen çingene çocukları kaçışıp yeniden deliliğe sokularak kızgın giysileri içinde zapt etmeye çalışıyor gibiydiler azgın ve alıp götüren uzuvlarının uçurtmalarını diye devam eden ilginç bir de şiir tarzı var.
Evet, şöyle bazı yazılarda ölümünün ardından yazılmış bazı yazılarda şöyle denmiş. Bir gün keşfedilecek özel bir ada olarak nitelendirilmiş. Siz neler
tabii
söylersiniz?
Ki. Hatta bir gün rüyasında Necip Fazıl'ı görüyor. Necip Fazıl diyor ki, evlat diyor, 25 yıl sonra kavuşacağız seninle diyor. Bunu Cahit Zarifoğlu şöyle anlıyor. Şu andan itibaren 25 yıl. Bunu Rasim Özdenören açıyor. Rasim Özdenören diyor ki iyi daha 25 yılın varmış. Ne gün ne mutlu sana. Bak 25 gün sonra vefat ediyor. Aslında mantık şu. 1987'de vefat ediyor. Necip Fazıl 83'te arada 24-25 sene sonra var. 25 yıl sonra kavuşacağız demek. Ben 25 yıldır mezarda seni bekliyorum anlamına geliyor. Bir de eleştirileri var. Mesela stat kültürünü eleştiriyor. Hınca hiçbir statta. Duvarlar, merdivenler, kapı oyukları, demir rampaları ve beton çölü toprak. Bak sosyal eleştiri var burada. İnsan kene gibi yapışmış kentine. Sahibiz kentimizin yapı direklerine ve isteklerine. Görünüşte ve tümüyle kent çevreleri beton, yine beton salgılar, nikel döküyor kundaktaki çocuklar. Daha hızlı gidemez miyiz? Diye bağırıyor ihtiyarlar. Ölüm niçin bu kadar korkunçlaşıyor? Her şeyimiz var. Sosyal bir eleştiri. Evet. Her şeyimiz var. Niye ölüyoruz ki? Evet. Ve tahtalar, otomobil ve gemiler var. Her şey ve her şey yine yuvarlağının devrile devrile geldiği noktada. Yer yuvarlağının devrile devrile geldiği noktada. Bu yer yuvarlağı iki anlamda düşünülebilir. Bir küre anlamında yer yuvarlağı, bir de top anlamında yer yuvarlağı Kimse şeklinde
ilgili yazdığı şey.
Eleştirisi var tabii.
Yedi Güzel Adam'ı biraz daha anlatabilir misiniz?
Tabii.
Kimdi o isimler?
Yedi Güzel Adam. Nuri Pakdil. Akif İnan, Cahit Zarifoğlu, Rasim Özdenören, Alaaddin Özdenören kardeşler, Erdem Beyazıt, Nazif Gürdoğan, Sezai Karakoç. Bunlar bir ekip. Bunlar Diyarbakır, Maraş, Urfa eksenli bir ekip ve hepsinin yolu bir şekilde edebiyat Maraş'tan şey, geçmiş bir ekip. Fakat bu ekip çok güçlü. Şimdi bu ekipten Nuri Pakdil bir duayen. Bugün hayatta, Allah uzun ömür versin. Ve bir tarih hafızası. Bu ekipten Akif İnan, aksiyoner bir insan. Memur seni kurmuş. Konfederasyonu. Ve onun temelini atmış. Zor şartlarda. Ben 92'de Ardahan'dan Ankara'ya geldiğimde Akif İnan'ı ziyaret etmiştim İzmir Caddesi'nde. Memur sen tek odalı bir yerde. Ve sobalı bir yerde. Akif İnan rahmetli de çok sigara içerdi. Bana o gün iki şiir kitabını hediye etmişti. Tenha Sözler ve Hicret adlı iki tane şiir kitabını hediye etmişti. O da 60 yaşında genç bir yaşta yine kanserden vefat etti. Diğerleri Alaaddin Özdenören, Rasim Özdenören. Bunlardan Rasim daha öne çıkıyor. Rasim Özdenören Müslümanca düşünme üzerine denemeler. Muhteşem bir açılımdı 80'li yıllarda. Nazif Gürdoğan biraz daha teknolojik açıdan olaylara yaklaşıyordu. Kültür-medeniyet ilişkisini anlatıyordu. Ve bu ekip bir kısmı vefat etti, bir kısmı hayatta devam ediyorlar. Allah hayattakilere uzun ömürler versin. Güzel insanlar. Hepsinin yolu Maraş'tan geçmiş ve hepsi de Mavera dergisinde yazmış, çizmiş insanlar. Hece'de yazmış, çizmişler. Yedi iklim zaten hala faaliyette. Buralarda yazıp çizen gerçekten bir okul, bir üniversite olan o dönemin gençliğine ve bugün gençliğe yol gösteren insanlar.
Yavaş yavaş süremizin sonuna
doğru güzel gidiyor. Ben iftara kadar devam edeceğimizi düşünüyorum. Gayet güzel gidiyor.
Ne güzel.
Ve çok ilginç bir şey, bir şiirini okuyayım ben size. Biraz bir kısmını okuyayım.
Buyurun.
1958 Ekim'inde sopalar, taşlar, av tüfekleri ve içi içine sıkışmış bir toplu tabanca, belinden, orta etinden, cılız, çelimsiz bir elden toprağa çekmekteydiler köyün bütün erkeğini diye yine sosyal eleştiri yapılan. Ben özellikle okumak istediğim bazı şiirler var. Onları okumazsam gözüme uyku girmez.
Peki.
Mezar-ı Şerif bir Afgan şehridir. El atılmaz. Bakın sadece bir Türkiye şairi değil. Vaktiyle bizim Selçuklu coğrafyasıdır biliyorsun Afganistan'ın Mezar-ı Şerif. Hatta Selçuklu Afganistan'da kurulmuş. Daha sonra İran'da yerleşmiş. Sonra Çağrı Bey ve Alparslan vasıtasıyla Anadolu devleti olmuş bir yapıdır. Ve yine ne yapıyoruz?
Artık sonlandırmak zorundayız.
Ama çok keyifliydi. Ben gelince gitmek istemiyorum.
Çok teşekkür ederiz. Biz de gerçekten okuduğunuz şiirlerden çok keyif aldık.
Onlar şehitler. Onlar şehitler Afgan. Derler ki gel iman armağanıyla boyan. Afganistan'a niye önem veriyor biliyor musunuz? Afganistan 10 yılda Rus emperyalizmine karşı 1 milyon şehit verdi. Hatta biliyor musunuz? Cahit Zarifoğlu vefat edince Afgan dağlarında gıyabi cenaze namazı kılınıyor. Bir Afgan şairi olarak biliniyor. Gerçekten bir değer hem hayatıyla hem de ölümünden sonraki etkisiyle binlerce yıl bize tesir eden bir güçlü bir kalem. Allah mekanı cennet etsin.
Çok teşekkür ediyoruz Sayın Karatepe. Sizin vesilenizle de biz de bu büyük üstadı anmış olduk programımızda. Tabii biz hep diyoruz nasıl edebiyat dünyasında, müzik alanında ya da başka alanlarda eser bırakmış kıymetli isimler ölümsüzse Cahit Zarifoğlu da ölümsüzler listesine adını kaydettirmiş.
Eyvallah.
Önemli edebiyatçılarımızdan çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim
size
bu imkanı verdiğiniz için. Çok
Cahit
keyif aldım gerçekten.
Andık sizinle birlikte. Çok teşekkürler. Sevgili dinleyicilerimiz, yazar Tarık Sezai Karatepe stüdyo konuğumuzdu. Türk edebiyatında yeri büyük olan şair, yazar Cahit Zarifoğlu'nu, yaşamı, eser edebiyata olan tutkusunu konuştuk. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyor. Zarifoğlu'na da saygıyla, rahmetle bir kez daha anıyoruz. Ve hayatın seslerine müzikle devam ediyoruz.
Gözlerin uzağa dalar, kimden ne beklediğin var. Gözlerin uzağa dalar, kimden ne beklediğin var. Yar semtinden gelen rüzgar, seni unuttu der gelir. Seni unuttu der gelir. Seni der gelir. Yar semtinden gelen rüzgar, seni unuttu der gelir. Seni unuttu der gelir. Seni unuttu der gelir. Acılarla örselenmiş bir yürek kaldı avucunda. Acılarla örselenmiş bir yürek kaldı avucunda. Diyar semtinden gelen rüzgar seni unuttu der gelir. Seni unuttu der gelir. Seni unuttu der gelir. Diyar semtinden gelen rüzgar seni unuttu der gelir. Seni unuttu der gelir. Seni unuttu der gelir. Acılarla örselenmiş bir yürek kaldı avucunda. Yar semtinden gelen rüzgar seni unuttu der gelir. Seni unuttu der gelir. Seni unuttu der gelir. Yar semtinden gelen rüzgar seni unuttu der gelir. Seni unuttu der gelir. Seni unuttu der
yolları. Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Can Ünver bizlerle birlikte. Değerli hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Hocam aslında ayağının tozuyla geldi. Öyle diyebilir miyiz?
Evet.
Amerika'daydı. Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi için bir seçim gerçekleşti. 4 yıl, 3,5 yıl sonra ve yine bir 4 yıl daha Türkiye bu komitede olacak. Anlatır mısınız hocam?
Tabii bu tüm göçmen işçilerin ve aile fertlerinin haklarının korunmasına ilişkin Birleşmiş Milletler tarafından yapılmış bir uluslararası sözleşme var. Hı hı. Bu sözleşmeye Türkiye'de taraf ve bu sözleşmenin taraf olan ülkelerden nasıl uygulandığına ilişkin bir de komitesi var. 14 kişilik bir komite. 2 yılda bir 7 üyesi değişiyor. Kısmi yenileme yapılıyor. Hı hı. Ben 2015 senesinde ilk defa hükümetimiz tarafından aday gösterildim. Ve kazandım o seçimi. 2016'nın başından itibaren de bu görevdeyim yani. Bu uluslararası bağımsız uzman olarak bu komitede yer alıyoruz. 2018'den beri de başkan yardımcısıyım. Şimdi 4. yılın sonunda bitiyor haliyle. 4 yıllığına seçiliyorsunuz. Sonraki dönem içinde işte geçtiğimiz pazartesi günü New York'ta bir seçim yapıldı. Yine hükümetimiz beni aday göstermişti. Dışişleri Bakanlığımız. Ve Dışişleri Bakanlığı'nın tabii çok seçkin diplomatlarının büyük çabalarıyla, gerçekten büyük çabalar, üstün gayretleriyle başarılı bir seçim dönemi, bir kampanya dönemi geçirdik Türkiye olarak. Ve yeniden seçildim. Şimdi 2020 senesinin 1 Ocağı'ndan 2023 senesinin 31 Aralığı'na kadar bu komitede görev yapmaya devam edeceğim. Tabii göç Türkiye için yani göç olgusu aslında dünyada çok önem kazandı ama biz de birçok ülkeyle mukayese edildiği takdirde göç konusunda, göç alanında önemli bir ülkeyiz. Hı hı. Türkiye'nin dolayısıyla bu uluslararası platformlarda sesinin yükselmesi çok önemli. Ve bunun için de büyük gayret sarf ediliyor esas itibariyle ama bunun daha da ileriye götürülmesi için çalışmamız lazım geldiğini düşünüyorum. Bu bakımdan yani bir tabii siyasi irade var. O siyasi iradenin yapması gereken işler var. Hem yurt içinde hem de yurt dışında. Evet. İnandığım şudur. Eğer biraz daha faal olursak önümüzdeki dönemlerde dünyada bu göç ve göçmenler konusunda norm ve standart belirleyen ülkelerin başında geleceğiz biz. Yani Türkiye bugün sadece işte 4 milyonu aşkın sığınmacının gelip sığındığı bir ülke olmaktan ötedir. Tarihi de öyle yani. Tarihi itibariyle ve işte coğrafi konumu itibariyle zaten göç akımlarına çok çok muhatap olmuş, sahne olmuş bir ülke burası. Olmaya da devam ediyor. Ve dolayısıyla bizim işte o geleneksel kültürümüzde de var olan misafirperverlik, konukseverlik falan noktasından da hareketle bu göçmenlere gelen insanlara hangi sebeple gelirlerse gelsinler onların insan haklarına riayet edecek şekilde muamele etme konusundaki norm ve standartları bizim belirlememiz gerektiğine inanıyorum ben dünyada. Evet, evet. Bu biraz iddialı bir laf oldu ama.
Estağfurullah hocam. Çok haklısınız.
Çünkü devletler genellikle işte bu konuda çok aslında egoist davranıyorlar. Çok bencilce davranıyorlar. Bu bencilliğin aşılıp global bir yaklaşımla bir böyle yönetişim anlayışıyla ve özellikle de odak noktasına insan haklarını getirmek suretiyle yeni politikalar üretmek gerekli ve bu alanda bizim de önemli roller oynayabileceğimize inanıyorum doğrusunu isterseniz.
Bizim de tüm kalbimiz sizinle, sizin gibi kıymetli hocalarımızla, çalışma arkadaşlarımızla. Bugün bir de şu konuyu değerlendirelim istiyoruz değerli hocam. Son günlerde Almanya'da cami saldırılarında ne yazık ki artış görünüyor. Hani önceden de vardı, bu sene daha mı arttı? Evet. Neden gerçekleşiyor bu saldırılar?
Vallahi tabii bu bir süreç. Yani bu süreç yeni başlamış bir süreç değil. Öteden beri devam ediyor. Bu popülizmin arttığı ülkelerde göçmenlerin sayıca görünür olması, sayıca çok olup aynı zamanda da toplumsal yaşamda görünür olduğu ülkelerde belli kesimler, toplumun içerisindeki belli kesimler o popülizmin rüzgarına kendilerini kaptırıyorlar. Yani siyaset kurumu da genellikle bu konuda, bunu önleme konusunda son derece başarısız. Bunu kabul etmek lazım. Mesela bu NSU cinayetleri vardı biliyorsunuz Almanya'da 2000'den başlayıp 2006'ya kadar devam eden ama 2011'de ancak ne olduğu anlaşılan bir aşırı sağ terör örgütünün yani National Socialist Yeraltı Örgütü isimli bir örgütün ki yani 3 kişilik bir örgüt gibi gözüküyordu ama aslında sadece iceberg'in buzdağının görünen yüzüydü. Çünkü gerçekten toplumda, Alman toplumunda yansıması var. Destek aldığı anlaşılıyor belli kesimlerden falan. Bununla ilgili olarak halen görevde bulunan Almanya Başbakanı Angela Merkel bunun sonuna kadar gideceğiz ve bu meseleyi çözeceğiz. Bunun arkasında ne var hepsini çıkaracağız demiş olmasına rağmen. Uzun bir mahkeme süreci yaşanmış olmasına rağmen bu NSU'nun tek bir hayatta kalan mensubu bir kadın vardı Beat Çepi. İşte onu böyle işte biraz da göstermelik yani mahkum ettiler falan. Ama destekleyenleri pek öyle biraz da kollamış gibi görünüyorlar. Yani silahı temin eden adamı mesela serbest bıraktılar. Çok enteresan. Şimdi bu konuda başarısız oldu Almanya. Bu başarısızlığın üstüne işte bunu devamlı örtbas edecek şekilde bu popülist yaklaşımları, popülist şiddeti örtbas edecek şekilde davranırsanız gelir arkasına. Evet. Neticede de gelmeye başladı. Şimdi bugünlerde yani bundan birkaç hafta ya da bir hafta evvel falan zannediyorum Köln bölgesinde evlere bir bildiri dağıtmışlar. Üstünde işte Nazi işaretleri var falan. Müslümanlar işte kalkıp gidin artık biz sizi yoksa yok edeceğiz falan şeklinde böyle tehditler bilmem ne. Hemen arkasından da işte camilere taş atmalar, molotof kokteylleri atmalar ya da ne bileyim çok daha böyle iğrenç bir takım şeyler işte domuz kafası atıyorlar bilmem şey yapıyorlar. Veyahut da bir yerde girmişler Kur'an-ı Kerimleri parçalayıp tuvalete atmışlar falan bunlar. Kabul edilebilecek davranışlar değil. Şimdi düşünebiliyor musunuz Ezin Hanım? Yani bunlardan böyle binde biri Türkiye'de bir farklı inanç kurumuna yapılmış olsa ki katiyen böyle bir şey zaten ne arzu ederiz ne tasvip ederiz ne de yani
yapımıza
böyle bir şey olmazdı.
Yapımıza ve karakterimize
zaten.
De aykırı böyle davranışlar.
Normal şartlar altında olmayan bir şey. Bütün dünya ayağa kalkabilir yani böyle bir şey olsa. Şimdi ama gereken tepkiyi göstermiyorlar üstünü örtüyorlar falan. Yani neredeyse şöyle bu ne demektir biliyor musunuz? Yani yapılıyor ama işte siz de Müslüman olmasaydınız falan neredeyse. Veyahut da cami açmasaydınız. Bu şekilde bir davranışın o ülkelere yani bu sadece şeye mahsus değil belki Almanya'ya yani Batı Avrupa ülkelerinin çoğu böyle. bu ülkelere bir fayda getirmeyecektir. Bir fayda getirmek ne kelime? İç huzurunu bozucu bir etken, evet. Önemli bir etken. Ve işte biraz evvel bahsettiğim hani bu insan haklarının en bariz bir şekilde çiğnendiği alan bu. Aslında bakarsanız ya bu yabancı düşmanlığı, Türk düşmanlığı. Yani yabancı düşmanlığı da demek doğru değil sanki. Çünkü bunun içerisinde özellikle Türk ve Müslüman düşmanlığı önde geliyor. Çok ön planda yani. Bu maalesef bu şekilde devam ediyor. Şimdi ne yapılabilir buna karşı? Tabii öncelikle bizim vatandaşlarımızın da kendi tedbirlerini almaları lazım. Tabii işte kameralar falan da koymuşlar camilere falan ama bence ciddi bir koruma şeysinin yani yapılanmasına ihtiyaç olduğu anlaşılıyor. Şimdi bakınız Berlin'de büyük bir sinagog vardır. Yani gerçekten büyük bir sinagog. Ben bu sinagogun bulunduğu caddeden geçtiğim zaman aslında çeşitli böyle karmaşık duygulara kapıldığım oluyordu. Berlin'de bulunduğum dönemde bir polis kulübesi var. Bir sürü polis bekliyor orayı. Ve kendi kendime diyordum ki yani bu işte herhalde ayıbıdır yani bu ülkenin ayıbıdır. Hala çok az sayıda Musevi vatandaş olmasına rağmen orayı koruma ihtiyacı duymuş olmaları. Şimdi aynı şeyleri neredeyse bizim camilerimiz içinde istemek durumundayız ki ayıbın biraz daha katlanarak büyüdüğünü söyleyebilmemiz lazım. Yani açıkçası burada yani ciddi bir sorun var. Ciddi bir sorun var ve bu ciddi sorunu gözünüzü başka tarafa çevirmek suretiyle, başınızı başka tarafa çevirmek suretiyle çözemezsiniz. Bunu çözmeniz lazım. Eğer çözme niyetiniz varsa çözülür. Yani bu o kadar da zor bir şey
kalının
değil.
Kalının altına süpürmeyle o sorun çözülecek değil.
Elbette. Tamamen haklısınız. İşte bu şekilde bir de bir şey oluyor. Yani bizim niçin oradaki insanlarımız tedirgin olsunlar? Niçin böyle üzülsünler? Yani böyle bir şeyi biz niye isteriz ki? Hiç arzu etmediğimiz bir şey. Onun için mutlaka yani beklenti bir kere uluslararası camianın da bunu bilmesinde fayda var. Çok da bildiklerini sanmıyorum. Kanıksanıyor zamanla biliyor musunuz?
Bu tür normalleştiriliyor.
Evet, maalesef kanıksanıyor. Bu kabul edilecek bir şey değil. Yani yarın öbür gün işte ne bileyim daha vahim hadiselerle karşılaşma ihtimali de yok değil.
Evet, Allah korusun.
Yaşandı da geçmişte.
Yani almıyorlar o caminin tedbir. İçinde tamam bu sefer herhangi biri yoktu o an ibadet eden ama o caminin imamı olabilirdi. Ailesi olabilirdi, camide ibadet eden Müslümanlar olabilirdi o taş atıldığında ya da o davranışlar sergilendiğinde.
Bakınız bu evrensel bir sorun. Şimdi söyleyeceklerim biraz daha farklı. Bu ülkelerdeki durumu eleştiriyoruz. Değil mi? Yani bize karşı yapılan böyle işte bu hatta sözün de şiddeti var biliyorsunuz. O şiddetli ifadelerle sürekli basında yer alan Türk ve Müslüman aleyhtarı görüşler bunları körüklüyor. Şimdi işte o zaman başka bir endişeden de söz etmem lazım. Türkiye'deki sığınmacılarla ilgili dile de çok dikkat edilmesi gerekiyor. Yani Allah muhafaza oradaki olaylara benzer olaylar olursa diye çok endişe ediyorum. Ben inşallah olmaz da yani tabii herkesin biraz dikkat etmesi lazım. Bu dili kullanırken insandır ortada dikkat edilmesi gereken unsur. İnsanın hakkıdır.
Her şeyden öte
insanın hakkıdır. Evet. Onun için orada böyle yalan yanlış bir takım ifadeler. Bu şey Avrupa'da çok yaygın. Çünkü o kanaatler öyle oluşuyor. Yani şişiriyorlar, anlatıyorlar bir şeyler. Şöyledir, böyledir falan diye. Maalesef bu tabii umarım. Ben bizim biraz evvel başlangıçta söylediğim gibi ülkemizin kültürüne uygun bir şey değil bu çok şükür. Böylesini beklemiyoruz. Ama yine de hem basında hem sosyal medyada bu konuda Türkiye'de de dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum.
Evet değerli hocam geçmiş olsun dileyelim ve inşallah bundan sonra bu tür olumsuz ve üzücü olayların tamamlanmasını ve sonlanmasını dileyelim.
İnşallah.
Size de çok teşekkür ediyoruz
teşekkür
verdiğiniz
ederim.
Bilgiler için. Ayrıca yeni görevinizde de hayırlı uğurlu olsun. Başarılar
çok
diliyoruz.
Çok
Hayatın Seslerinden bugünlük bu kadar sevgili dinleyicilerimiz. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında birlikte olmayı diliyoruz. Değerli hocamız Can Ünver bizlerle birlikteydi. Kendisine de verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Yarın görüşmek dileğiyle şimdilik huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın.